Ayrım 4.
Haksız olduğumu itiraf ediyorum ama... Meler, neyse ben de fazla ileri gittim dedi ve prense elini uzattı. Barışılmıştı artık. Hacı Murat'ın bir süre Meler'in yanında kalması, sonra da sol kanat komutanına yollanmasına karar verildi. Hacı Murat onların bitişindeki odada oturuyordu. Ne konuştuklarını anlamıyordu ama kendisi için gerekeni anlamıştı. Kendisi hakkında tartışıyorlardı. Onun Şeyh Şamil'den ayrılması ve Ruslara sığınması Ruslar için alabildiğine önemliydi. Bu yüzden eğer onu öldürmezler veya sürgüne göndermezlerse onlardan çok şey isteyebileceğini anlıyordu. Üstelik Meller Zakomelski'nin üstü olmasına karşın aslı olan Vorontsov'dan daha az sözü geçen birisi olduğunu da sezmişti. Vorontsov önemli biriydi. Oysa Meller Zakomelski o kadar da önemli biri değildi. Bu yüzden de Meller Zakomelski Hacı Murat'ı yanına çağırdığında Hacı Murat gururlu, görkemli bir tavır takınmıştı. Dağlardan gelip Beyaz Çar'a hizmet etmek istediğini ve her şeyin hesabını sadece başkomutana, Tiflis'teki prens Vorontsov'a vereceğini söyledi. 7. Yaralı Avdeyev'i hastaneye götürdüler. Hastane kale kapısında keresteden yapılmış küçük bir evdi. Genel koğuştaki boş yataklardan birine yatırdılar. Koğuşta 4 hasta vardı. Biri tifodan, ateşler içinde yanan bir tifolu, gözlerinin altında mor lekeler olan, ikide bir kriz gelmesini bekleyen ve sürekli esneyen, sapsarı yüzlü bir sıtma hastasıydı diğeri. Öteki 2 hasta ise bundan 3 hafta önce bir çatışmada yaralanmıştı. Bunlardan biri ayakta olan, bileğinden, diğeri ise yatağında oturmuş duran, omzundan yaralıydı. Tifolu hariç hepsi yeni gelen hastanın çevresinde toplandı ve getirenleri soru yağmuruna tuttular. Getirenlerden biri, ''Bir bakarsın nohut saçar gibi yaylım ateş açarlar. Hiçbir şey olmaz fakat bu kez topu topu 5 el ateş ettiler, tutturdular.'' Yazgı bu. Avdeyev yatağa yatırdıkları sırada kendini tutmaya çalışarak ah diye inledi yüksek sesle. Yatağa yatırdıklarında yüzünü buruşturdu ve artık inleyemedi bile. Sadece sürekli ayaklarını kımıldatıyordu. Elleriyle yarasını tutuyor, öylece önüne bakıyordu. Doktor geldi ve yaralıyı karın üstü çevirmelerini istedi. Kurşunun arkadan çıkıp çıkmadığına bakacaktı. Yaralının belinden aşağı uzanan çapraz beyaz yara izini gören doktor, ''Bunlar ne?'' diye sordu. Avdeyev, ''Bunlar eski izler efendim.'' dedi inleyerek. Bunlar çaldığı para nedeniyle aldığı cezanın izleriydi aslında. Avdeyev'i tekrar çevirdiler. Doktor sondayla karnını uzun uzun karıştırdı ve nihayet kurşunu buldu. Fakat çıkartamadı. Yarayı sarıp yapışkan bir yakıyla yapıştırıp sardıktan sonra çıkıp gitti. Bütün bu işler sırasında Avdeyev dişleri sıkılı, gözleri kapalı yatıyordu. Doktor çıkınca gözlerini açtı ve şaşkınca etrafına bakmaya başladı. Gözleri bazen hastalara, bazen sağlık memuruna kayıyordu. Ama sanki onları değil de apayrı şeyler, onu şaşırtan şeyler görüyordu. Avdeyev'in arkadaşları Panov'la Seryogin geldi. Avdeyev yine öyle şaşkın ve anlamsızca bakıyor, hareketsizce yatıyordu. Gözleri doğruca arkadaşlarına çevrili olduğu halde onları uzun zaman tanıyamadı. Panov, ''Hey Piotr, eve bir şeyler söylemek istiyor musun?'' diye sordu. Avdeyev yanıtlamadı ama o sırada Panov'un yüzüne bakıyordu. Panov onun soğuk, büyük, kemikli eline dokunarak tekrar sordu. ''Diyorum ki eve bir şeyler söylemek ister misin?'' Avdeyev biraz toparlanmıştı. ''Sen misin Antoniç?'' ''Evet, ben geldim. Eve bir şeyler söylemek ister misin? Seryogin yazı verir.'' Avdeyev bakışlarını güçlükle Seryogin'e çevirerek... Seryogin dedi, sahi yazar mısın? Şöyle yaz, oğlunuz Petruha sizlere ömür. Ağabeyimi kıskanıyordum, sana daha önce de anlatmıştım ama şimdi durumuma seviniyorum bile. Sağlıklı yaşasın, Tanrı ona vermiş, ben hoşnudum. Aynen böyle yaz. Bunları söyledikten sonra uzun uzun sustu, bakışlarını Panov'dan alamıyordu. Sonra ansızın, Pipon'u buldun mu diye sordu. Panov başını salladı, yanıtlamadı. Avdeyev tekrarladı. Pipon'u diyorum, buldun mu? Çantamdaymış. Avdeyev, gördün mü dedi. Ama şimdi bana bir mum verin artık. Yavaş yavaş ölüyorum galiba. Bu sırada Poltoratski askerinin durumunu öğrenmeye geldi. Ne oldu kardeşim, çok mu kötüsün yoksa diye sordu. Avdiyev gözlerini kapattı, hayır dercesine baş salladı. Elmacık kemikleri çıkık, yüzü sararmış, sertleşmişti. Hiç karşılık vermedi. Yalnızca tekrar Panov'a dönerek, ''Mum verin bana, ölüyorum.'' Eline bir mum tutturdular ama parmaklarını bükemiyordu. Mumu parmaklarının arasına sıkıştırdılar. Poltoraski çıktı. 5 dakika sonra sağlık memuru kulağını Avdiyev'in kalbine dayayarak dinledi ve öldüğünü söyledi. Avdiyev'in ölümü Tiflis'e yollanan raporda şu sözlerle anlatılmıştı. 23 Kasım'da Krunsk alayından 2 bölük kaleden orman kesmek için ayrılmıştır. Dağlılar kalabalık halinde güpegündüz odun kesen askerlerimize saldırmıştır. Avcı zinciri düzeninde geri çekilmeye başlandığı sırada 2. bölük süngü saldırısıyla dağlıları geri püskürtmüş, bu olayda 2 er hafif yaralanmıştır. 1 er de ölmüştür, dağlılar ise 100 ölü ve yaralı vermiştir. 8. Petruha Avdiyev, Vozvijenski hastanesinde can verirken ihtiyar babası, yerine askere gittiği ağabeyinin karısı ve büyük ağabeyinin gelinlik nişanlı kızı donmuş harman meydanında arpa dövüyorlardı. Bir gün önce epey kar yağmış, sabaha doğru da ayaz çıkmış, don yapmıştı. İhtiyar daha 3. horoz sesinde uyanmış, donmuş camdan parlak ay ışığı görünce ocağın peykesinden inmiş, ayaklarını, kürkünü ve şapkasını giyerek harman yerine koşmuştu. 2 saat çalıştıktan sonra eve dönmüş, kadınlar ve kız harman yerine geldiklerinde harman yeri süpürülmüştü. Tahta bir kürek beyaz, kuru kara batırılmış, yanında saplı bir süpürge uçları yukarı dönük halde duruyordu. Arpa demetleri temizlenmiş meydanda düzgün 2 sıra halinde başları karşı karşıya gelecek biçimde yığılmıştı. Dövenler alarak işe koyuldular. 3 elden yapıyorlardı işi. İhtiyar ağır dövenle samanları parçalıyor, kız düzenli darbelerle üstten dövüyor, gelinler de çeviriyorlardı. Ay battı, ortalık aydınlanmaya başladı. Büyük oğlu Akim, üzerinde çocuğu ve şapkasıyla çalışanların yanlarına geldiğinde arpa sırası bitmişti. Babası dövmeyi bırakıp dövene dayanarak, ''Neden boş geziyorsun?'' diye bağırdı. ''Atlar tımarlanacak da.'' Babası, ''Atlar tımarlanacakmış.'' diye öykündü. ''Koca karıların işi bu. Sen al bakalım şu döveni. İyice yağ bağlamaya başladın. Ayya şerif.'' Oğlu, ''Sen mi içiriyorsun beni?'' diye homurdandı. İhtiyar, ''Ne dedin sen?'' diye döveni indirirken öfkeyle sordu. Oğlu sessizce döveni aldı. İş 4 elden götürülmeye başlandı. ''Trap, ta-pa-pa-tap. Trap, ta-pa-tap.'' İhtiyarın ağır döveni her 3 darbeden sonra trap diye iniyordu. ''Ensene bak, beylerden aşağı kalmazsın. İşte bak, benim poturlarım üstümden düşecek.'' İhtiyar konuşurken işine ara verdi. Sadece tempoyu bozmamak için dövenin zincirini salladı. Arpa sırası bitmişti. Kadınlar tırmıklarla samanı kaldırmaya koyuldular. ''Petruha senin yerine askere gitmekle aptallık etti. Sen gitseydin belki adam olurdun. O da burada senin 5 katın kadar iş yapardı.'' Gelin arpa demetlerinin bağını bir kenara atarak ''Yeter artık baba.'' dedi. ''Ya 6 boğaz doyuruyoruz ama birinizden hayır yok. Petruha olsaydı 2 kişinin işini yapardı.'' Avludan ayaklarla basılarak sıkıştırılmış açılan keçi yolundan, yünden örülüp bağlanmış dolakları ve yeni çarıklarıyla karları gıcırdatarak ihtiyar bir kadın geliyordu. Bu sırada erkekler ayıklanmış samanla karışık arpa tanelerini yığıyor, kadınlar ve kız ise süpürüyordu. İhtiyar kadın, ''Muhtar geldi.'' dedi. ''Beylerin tuğlası taşınacakmış.'' dedi. ''Ben kahvaltıyı hazırladım. Geliyor musunuz?'' İhtiyar, ''Olur.'' dedi. Sonra Akim'e, ''Sen de git, çaloyu koş. Ama bak geçen seferki gibi senin yüzünden yine azar işitmeyeyim. Petruha'yı da unutma.'' Akim babasına, ''O evdeyken de ona sövüyordun.'' dedi aksice. ''Olmadığı için bana çıkışıyorsun.'' Annesi de aynı biçimde kızarak, ''Hak ettim bunu.'' dedi. ''Seni Petruha'ya değişmez.'' Oğlu, ''Pekala.'' dedi. ''Öyle ya, sen un parasıyla kafayı çek, şimdi de pekala.'' de. Gelin, ''Geçmişe mazi derler.'' dedi. Hep beraber dövenleri bıraktılar ve eve gittiler. Baba ile oğlun geçimsizliği çok önceden, neredeyse Piotr'un askere gidişinden beri başlamıştı. İhtiyar daha o zaman anlamıştı ne kadar hata ettiğini. Yasalara göre aileden çocuksuz olanın gitmesi gerekiyordu. Akim'in 4 çocuğu vardı, Piotr'un ise hiç yoktu. Ama Piotr o kadar çalışkandı ki bu bakımdan babasına benzerdi. Çevik, işbilir, güçlü, dayanıklıydı. Sürekli çalışırdı. Eğer çalışanların yanından geçiyorsa babası gibi hemen yardıma koşardı. Ya orakla iki sıra ot biçer, araba yükler, ya ağaç keser, ya odun yarardı. İhtiyar onu askere yollarken çok üzülmüştü. Ama artık elden bir şey gelmezdi. Askerlik ölüm gibiydi. Asker somundan kesilmiş bir dilimdi. Bunu hatırlayıp acıyı tazelemek yararsızdı. Ama ara sıra ihtiyar büyük oğluna sitem etmek için şimdi olduğu gibi onu hatırlatırdı. Anne ise sık sık küçük oğlunu düşünür ve uzun süredir, ikinci yıldır Petruha'ya para yollaması için ihtiyara yalvarırdı. Ama ihtiyar hiç ses çıkarmazdı. Adıyev'in evi varlıklıydı ve ihtiyarın kenarda köşede biraz parası da vardı. Ama o bunu kara günler için sakladığından dokunmuyordu. Kadıncağız kocasının küçük oğlunu hatırladığını duyunca, tekrar arpayı satınca oğluna para yollaması için kocasına yalvarmaya karar verdi. Bunu yaptı da ihtiyarla ikisi gençler beyin işi için gidip baş başa kalınca arpa parasından Petruha'ya hiç değilse bir rublecik yollamasını söyledi. Savrulan arpadan 12 ölçeği 3 kızağa gerdikleri bezlere döktüler. Bezleri mandallarla tutturdular. Kadın kocasına zangoca yazdırttığı mektubu verdi. İhtiyar da şehirde mektubun içine bir ruble koyarak oğlunun adresine göndermeye söz verdi. İhtiyar yeni gocuğunu, kaftanını, temiz beyaz yün dolaklarını giydi, mektubu aldı ve para kesesine koydu. Duasını etti, öndeki kızağa geçti ve şehre gitti. Arka kızakta torunu oturuyordu. Şehirde ihtiyar mektubu bir kapıcıya okuttu, ilgiyle ve beğeniyle dinledi. Petruha'nın annesi mektubunda önce hayır duaları ediyor, sonra herkesin selamlarını yolluyor, vaftiz babasının öldüğünü söylüyordu. Sonra Aksinya'nın, Piotr'un karısı, onlarla oturmak istemediğini ve başkalarının yanına işe gittiğini, duyduklarına göre iyi olduğunu ve namusuyla yaşadığını yazıyordu. Mektup ilerledikçe ihtiyar kadın kederlenmiş, gözlerinde yaşlarla zangoca son olarak şunları yazdırmıştı. "Ayrıca benim sevgili evladım, benim canım Petruşenkacığım, senin için meraklandıkça kahroluyorum, gözlerim sürekli yaşlı, sevgili oğlum, güneşim, sen beni nasıl terk ettin?" İhtiyar kadın ağlamaya, hıçkırmaya başlamış ve "Bu kadar yeter." demişti. Mektup da böylece bitmişti. Ama Petruha'nın ne karısının evden kaçtığından, ne rubleden, ne de annesinin son sözlerinden haberi olmuştu. Parayla mektup Petruha'nın savaşta öldüğü haberiyle beraber geri geldi. Çarı, vatanı ve Hristiyanlığı korurken öldüğünü, askeri katibin sözleriydi bunlar, bildiren bir mektupla. İhtiyar kadın bu haberi alınca vakit buldukça ağladı ve sonra işlerine döndü. İlk pazar kiliseye gitti ve tören düzenleyerek Piotr'u ölenler listesine yazdırdı. Tanrı kulu Piotr'un ruhu için kutsal ekmek dağıttı. Asker karısı Aksinya da topu topu bir yıl geçirdiği kocasının ölümünü öğrenince ağladı, sızlandı bir süre. Kocasına da bütünüyle mahvolan kendi hayatına da üzülüyordu. Piotr Mihailovic'in kumral, kıvırcık saçlarına, onun aşkına, öksüz Vanka ile acı kaderine ağıt yakıyordu. Petruşa kardeşine acımış, askere gitmişti ama karısının acı çekmesine ve el kapısında çalışmak zorunda olmasına acımamıştı. Aslında içinden Piotr'un ölümüne seviniyordu. Çünkü o beraber yaşadığı kahyadan ikinci kez hamile kalmıştı ve şimdi artık kimse günahını başına kakmaz, kahya da ayartırken vaat ettiği gibi onu nikahına alabilirdi. 9. Mihail Semyonovich Vorontsov İngiltere'de büyümüştü ve bir Rus elçisinin oğluydu. En yüksek Rus memurları arasında az rastlanan bir kültüre sahipti. Mevki düşkünüydü. Kendinden küçüklerle uysal ve tatlı, kendinden büyüklerle saraylı nezaketiyle ilişkilerini yürütüyordu. O emir almak ve emir vermek dışında bir hayatı anlamıyordu. Sürekli yüksek rütbeleri ve nişanları olmuştu. Değerli bir askerdi. Hatta Napolyon'u Crown Savaşı'nda yenen general olarak bilinirdi. 1851'de 70'ini geçmişti. Ama o her zaman zindeydi. En önemlisi de gücünü ve ününü korumasına yardım eden ince, şirin zekasından hiçbir şey yitirmemişti. Koca bir serveti vardı. Kendisi ve karısı Kontes Bratinskaya'nın servetinden başka genel vali olarak aldığı yüklü gelirleri vardı. Servetinin büyük bir kısmını Kırım'ın güneyinde yaptırdığı saraya ve bahçesine harcıyordu. 7 Aralık 1851'de akşamleyin Tiflis'teki sarayına bir kurye arabası geldi. Yorgun, tozdan simsiyah olmuş General Kozlovski'den Hacı Murat'ın Ruslara katıldığı haberini getirmişti bir subay. Kurye bacaklarının uyuşmasını giderdi, nöbetçilerin önünden geçti ve genel valilik sarayının geniş kapısından girdi. Saat akşamın 6'sıydı. Kuryenin geldiğini haber verdiklerinde Vorontsov yemeğe gidiyordu. Kuryeyi hemen kabul etti. Bu yüzden yemeğe biraz gecikmeyi bile göze aldı. Konuk salonuna girdiğinde 30 kadar çağrılı, kimi Yelizaveta, kısa Vernaya'nın etrafında toplanmış, kimi grup halinde pencerelerin önünde birikmişti. Ev sahibi girince hepsi ayağa kalktı. Vorontsov her zamanki siyah, askeri redingotunu giymişti. Apoletsizdi. Sadece omuzunda ince rütbe şeridi, boynunda ise beyaz haç nişanı vardı. Tilki yüzünü andıran yüzü tatlılıkla gülümsüyordu. Gözlerini kırpıştırıyor, salondakileri süzüyordu. Yumuşak, hızlı adımlarla konuk salonuna girdi, geciktiği için kadınlardan özür diledi. Erkeklerle selamlaştı ve Gürcü prenses Manana Orbelyani'nin yanına gitti. 45'inde tombulca, uzun boylu, tam bir doğulu güzeliydi o. Masaya götürmek için kolunu prensese uzattı. Prenses Yelizaveta kısa Vernaya da dışarıdan gelen fırça bıyıklı bir generale uzattı kolunu. Gürcü prens ise Kontes Şuazöl'ün koluna girmişti. Doktor Andreyevski, yaverler ve diğer çağrılılar kimi damlarıyla kimi damsız bu üç çiftin ardı sıra yürüdüler. Kaftanlarıyla uzun çorap ve pabuç giyen uşaklar yemek salonuna girenleri sandalyeleri çekerek sofraya buyur ediyor, sofracı başı ise böbürlenen bir tavırla dumanı üstündeki çorbayı gümüş çorba kepçesiyle kaseye dolduruyordu. Vorontsov uzun masanın tam ortasına oturmuştu. Karşısına karısı prenses generalle oturmuştu. Onun sağında endamlı güzel Orbelyani, solunda esmer, al yanaklı, pırıl pırıl süsler içindeki Gürcü prensesin yüzündeki gülümsemesi hiç silinmeyen kızı oturmuştu. Vorontsov prensesin kurye ile nasıl bir haber aldığını sorması üzerine, "Mükemmel aziz dostum, Simon'un işi iyi gitmiş," dedi Fransızca. Masada oturan herkesin bu yeni müthiş haberi duyması için anlatmaya başladı. Bu haber onun için çok yeni sayılmazdı. Çünkü Şeyh Şamil'in en önemli, en cesur yardımcısı Hacı Murat'ın Ruslara geçtiği, bugün yarın Tiflis'te olacağına ilişkin söylentiler çoktandır buraya geliyordu. Yemektekilerin hepsi uzakta oturup da kendi aralarında gülüşüp konuşanlar, gençler, yaverler, memurlar, herkes sustu ve dinlemeye başladı. Prens sözlerini bitirince prenses yanındaki kızıl saçlı fırça bıyıklı generale ''General siz hiç Murat'la karşılaştınız mı?'' diye sordu. ''Defalarca prenses.'' Ve general anlatmaya başladı. 1843 yılında Dağlıların gergebeli alışından sonra Hacı Murat'ın General Pasek'in birliğiyle savaşmasını çok şiddetli bir çarpışmada Albay Zolotuhin'i herkesin gözü önünde nasıl öldürdüğünü anlattı. Vorontsov generali hoş bir gülümsemeyle dinliyordu. Anlaşılan generalin açılarak konuştuğunu görmek hoşuna gidiyordu. Ama ansızın Vorontsov'un yüzü asıldı ve dalgınlaştı. Konuşmasına devam eden general ikinci kez Hacı Murat'la karşılaşmasını anlatmaya başlamıştı. General, "Onun şu kurtuluş seferinde kurduğu pusuyu hatırlıyor musunuz?" diye anlatıyordu. Vorontsov gözlerini kıstı. "Nerede?" diye sordu. Mesele cesur generalin belalı darga seferini kurtuluş seferi olarak anmasıydı. Eğer başka birlikler yetişmemiş olsaydı, Prens Vorontsov'un komutasındaki birliklerin hepsi imha edilecekti. Rusların epey ölü, yaralı ve birkaç da top kaybettikleri Vorontsov'un komutasındaki dargi seferi herkesin bildiği gibi utandırıcı bir olaydı. Eğer biri çıkıp da Vorontsov'un yanında bu seferden söz açacak olsa, sadece Vorontsov'un çara gönderdiği raporda yazdığı gibi Rus güçlerinin parlak bir utkusu diye anlatılırdı. Bu kurtuluş seferi sözü bile bunun parlak bir utku değil, pek çok insanın ölümüne neden olan bir hata olduğunu gösteriyordu. Bunu bilmeyen yoktu. Kimileri generalin ne olacağını korkuyla bekledi, kimileri ise gülümseyerek birbirlerine baktı. Sadece fırça bıyıklı, kızıl saçlı general hiçbir şeyin farkında değildi ve kendini öyküsüne o kadar kaptırmıştı ki sakince yanıtladı. Kurtuluş seferinde efendim. Sevdiği konuya dalan general ayrıntılarıyla anlatmayı sürdürdü. Bu Hacı Murat birliği o kadar ustaca ikiye böldü ki eğer Kurtuluş Birliği yetişmemiş olsaydı her şey biterdi orada. Sanki bu kurtuluş sözünü tekrarlamaktan özellikle zevk alıyor gibiydi. General sözlerini bitirmeyi başaramadı. Çünkü Manana Orbelyani vaziyeti anlayarak generalin sözünü kesti ve Tiflis'te oturduğu evin rahat olup olmadığını sordu. General şaşırdı. Dinleyicilere masanın sonunda oturan ve sürekli anlamlı bakışlarını ona çeviren yaverine baktı ve hemen anladı durumu. Prensese karşılık vermeden kaşlarını çattı, sustu ve hızlı hızlı yemeğini yemeye başladı. Çiğnemeden yutuyordu. Tabağındaki yemeğin ne olduğunun, hatta lezzetli olup olmadığının bile farkında değildi. Herkes bozulmuştu. Fakat durumu kurtaran Gürcü prens oldu. Çok ahmak ama alabildiğine ince ve usta bir dalkavuktu. Saray usullerini de çok iyi bilirdi. Prenses Vorontsova'nın öteki yanında oturuyordu. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yüksek sesle konuşmaya başladı. Hacı Murat'ın Mehdulinskli Ahmet Han'ın karısını nasıl kaçırdığı öyküsünü anlatıyordu. Geceleyin avula girmiş, kendisine gerekeni almış ve arkadaşlarıyla çekip gitmişti. Prenses, neden o kadını mutlaka istiyormuş diye sordu. Kocasına düşmandı, onu izlemiş ama bir türlü hiçbir yerde onunla, hanın ölüsüyle bile karşılaşamamıştı. O da karısını kaçırarak intikamını aldı. Prenses bunu Gürcü prensin yanında oturan çok eski dostu Kontes Şuazöl'e Fransızca'ya çevirdi. Kontes gözlerini kapatıp başını sallayarak, ''Ne korkunç!'' dedi. Vorontsov gülümseyerek, ''Yo hayır!'' dedi. ''Bana anlattıklarına göre şövalyece bir saygı göstermiş tutsağına ve sonra serbest bırakmıştı.'' ''Para karşılığında.'' ''Şüphesiz ama yine de nazik davranmış.'' Prensin bu sözleri Hacı Murat'ın diğer öykülerinin anlatılmasına yol açtı. Saray halkı Hacı Murat ne kadar değerlendirilirse Prens Vorontsov da o kadar memnun kalacaktı. Bu adam görülmedik ölçüde cesur, kusursuz biri. Evet, 1849 yılında güpegündüz Demir Han Şura'ya saldırdı ve dükkanları talan etti. Masanın sonunda oturan, aynı zamanda Demir Han Şura'da bulunan Ermeni Hacı Murat'ın öykülerine geçti. Herkes aralıksızca onun kahramanlığını, aklını, mertliğini övüyordu. Birinin anlattığına göre o 26 esirin öldürülmesini buyurmuş. Ama buna hemen doğal itirazlar yükseldi masada. Ne yapalım? Savaş savaştır. Çok büyük biridir o. Aptal dalkavukluğu seven Gürcü prens, eğer Avrupa'da doğsaydı belki de yeni bir Napolyon olurdu, dedi. Vorontsov'un kazandığı beyaz haç nişanı her hatırlattığında sevindiğini bildirdi. Vorontsov, Napolyon olmasa da müthiş bir süvari generali olurdu, dedi. Napolyon olmasa da Murat olurdu. Adı da Hacı Murat zaten. Birisi atıldı. Hacı Murat bize katılınca Şamil'in sonu geldi, dedi. Bir diğeri, artık dayanamayacaklarını anladılar, dedi. Vorontsov'a dayanamayacakları anlamındaydı bu. Manana Orbelyani, hepsi sayenizde, dedi. Prens Vorontsov artık kendini sıkmaya başlayan bu iltifatların hızını kesmeye çalıştı ama yine de hoşlanıyordu. Damını masadan kaldırarak konuk salonuna götürürken en iyi ruh halindeydi. Yemekten sonra konuk salonunda kahve getirdiklerinde prens herkese karşı epeyce nazikti. Kızıl saçlı, fırça bıyıklı generalin yanına giderek onun kırdığı potu önemsemediğini göstermiş oldu. Bütün konuklarla ayrı ayrı ilgilenen prens oyuna oturdu. Sadece eski bir oyun olan lomber oynardı. Prensin oyun arkadaşları, önce Gürcü prens, sonra prensin oda uşağından lomber oynamayı öğrenen Ermeni general ve dördüncü olarak da kendi alanında çok ünlü olan Doktor Andreyevski'ydi.